Yapay zeka devrimini hepimiz genellikle böyle bulutta süzülen, fiziksel ağırlığı falan olmayan sihirli bir teknoloji gibi düşünüyoruz, değil mi? Ama sizin o telefonunuzdan veya işte bilgisayarınızdan bağlandığınız bulut dediğimiz şey aslında şu an Teksas'ta harıl harıl fosil yakıt yakan devasa jeneratörlerden oluşuyor. Yani bugün masamızda Wired, Floodlight, Global Energy Monitor ve Cornell Üniversitesi'nden gelen bir yığın rapor var. Bu derinlemesine incelemede sadece verilere odaklanacağız. Hani herhangi bir siyasi tartışmaya girmeden sadece bu yapay zeka patlamasının arkasındaki o görünmez çevresel maliyetin saf rakamlarına bakacağız.
Kesinlikle, yani işin asıl çarpıcı kısmı Teksas'ın bir anda Amerika'da bu veri merkezi inşasının merkez üstüne dönüşmüş olması. O ekranda saniyeler içinde size şiirler yazan kusursuz asistanların arkasında inanılmaz bir fiziksel altyapı yatıyor aslında. Ve bu devasa altyapı gölge şebeke dediğimiz bir sistemle çalışıyor.
Gölge şebeke derken, yani bu tesisler bildiğimiz ana elektrik şebekesine bağlı değiller mi?
Tam olarak değiller. Çünkü Teksas'ın ana elektrik şebekesi zaten şu an kapasitesinin sınırında, oldukça da kırılgan bir yapısı var. Bu yüzden şirketler devasa veri merkezlerinin bitmek bilmeyen o enerji ihtiyacını karşılamak için tesislerin hemen yanına kendi özel doğalgaz santrallerini kuruyorlar.
Kendi santrallerini kuruyorlar.
Aynen öyle. Global Energy Monitor verilerine göre şirketlerin denetimden uzak kurduğu bu bağımsız enerji ağının kapasitesi o kadar büyük ki Çin'i saymazsak dünyadaki tüm şebekeleri geride bırakıyor.
Yok artık. Bekleyin, bunu biraz açalım. Çin hariç dünyadaki tüm şebekeleri mi geçiyor? İnanılmaz. Peki şirketler ana şebekeden bağımsız bu kadar yoğun kirlilik yaratan santralleri nasıl böyle kolayca kurabiliyor? Yani bu devasa tesislerin çok katı çevresel denetimlerden geçmesi gerekmez mi?
Ya kağıt üzerinde evet, kesinlikle geçmeleri gerekiyor ama pratikte bazı yasal boşluklar devreye giriyor. Mesela Abilene'deki Stargate projesini ele alalım. Bu 500 milyar dolarlık, normalde orta boy bir şehir kadar enerji tüketen devasa bir proje.
500 milyar dolar çok büyük bir rakam.
Öyle ve tesiste tam 62 adet endüstriyel dizel jeneratör kullanılıyor. Peki çevresel izni nasıl alıyorlar biliyor musunuz? Sistemde kuru temizlemeciler veya işte benzin istasyonları gibi çevresel etkisi çok düşük olan küçük işletmelere verilen standart izinleri kullanarak.
Bir saniye bana müsaade edin. 500 milyar dolarlık, içinde 62 endüstriyel jeneratör barındıran koca bir yapay zeka tesisi. Hani mahallemizdeki kuru temizlemeciyle aynı çevresel izni mi kullanıyor? Yani benim bildiğim kadarıyla bizim kuru temizlemeci arka odada ChatGPT'yi falan çalıştırmıyor. Bu yasal olarak nasıl mümkün olabilir?
İnanılması güç biliyorum ama tamamen yasal. Çünkü mevzuat jeneratörlerin yarattığı toplam kirlilikten ziyade tekil jeneratörlerin kapasitelerindeki boşluklara odaklanmalarına izin veriyor. Yani şirket kağıt üzerinde zararsız küçük bir işletme gibi görünüp pratikte o iznin arkasına saklanarak devasa bir kirlilik yaratabiliyor.
Yani eğer hepsi radarın altında böyle kuru temizlemeci gibi sınırsızca genişliyorsa bunun toplam faturası ne olacak? İşte iş burada dinleyicilerimiz için çok daha somut ve ürkütücü bir hal alıyor aslında. Cornell Üniversitesi bunun matematiğini yapmış. Yapay zeka sektörü bu ivmeyle büyümeye devam ederse 2030 yılına kadar 24 ila 44 milyon metrik ton karbon emisyonu üretecek.
Bu muazzam bir rakam gerçekten.
Kesinlikle. Dinleyicilerimiz için bunu biraz daha gözle görülür kılalım. Bu kadar emisyon bugün ABD karayollarına aniden 5 ila 10 milyon yepyeni benzinli araç eklemekle tamamen aynı şey. Sadece birkaç yıl içinde hem de.
Ve bu şirketlerin bu devasa genişlemeyi nasıl sürdürebildiklerini incelediğimizde, yemleme adını verdikleri bir taktik ortaya çıkıyor. Şirketler önce çok küçük çaplı, masum bir veri merkezi kuracaklarını duyuruyorlar. Dikkat çekmedikleri için izinleri çok kolay alıyorlar tabii. Ancak tesis kurulduktan hemen sonra aniden devasa bir genişlemeye gidiyorlar.
Yani onay aldıktan sonra asıl canavarı uyandırıyorlar diyebiliriz.
Aynen öyle. Floodlight araştırmacıları bu taktikin peşine düştü. Sadece Teksas'ta bu yemleme yöntemini kullanan en az 38 tesis tespit ettiler.
38 tesis. Bu gerçekten çok ciddi bir ölçek.
Hem de nasıl? ve bu 38 tesis eyalet genelinde toplam 2100'den fazla dizel jeneratör çalıştırıyor. Sadece bu grubun yılda yaydığı o son derece zehirli azot oksit miktarı 2500 ton. Eski Teksas Çevre Kalitesi Komisyonu yetkilisi James Doty'nin uyarısı tam da bu noktada çok net.
Ne diyor Doty?
Eğer halk sürecin en başında, yani o ilk masum görünen izinler verilmeden önce sürece dahil olmazsa, tesisler genişleyip faaliyete geçtikten sonra hukuki olarak yapılabilecek pek bir şey kalmıyor diyor.
Anladım. Peki günün sonunda tüm bunlar ne anlama geliyor? Yapay zeka gelişimi hepimiz için, insanlık için devasa bir teknolojik sıçrama olabilir. Ama anladığımız kadarıyla o ağırlıksız, sihirli sandığımız bulut aslında hiç de havada süzülmüyor. Ayakları toprağa, fosil yakıtlara ve maalesef yasal boşluklara sıkı sıkıya basıyor.
Ki bu da dinleyicilerimizin kendi başlarına düşünmesi gereken çok kritik bir soruyu gündeme getiriyor bence. Teknolojik yeniliklerin hızı o kadar muazzam ki, hani yerel mevzuatların, hukukun ve denetim kurallarının bu hıza yetişmesi imkansız görünüyor. Dünyamızı kökünden dönüştüren bu harika dijital araçları kullanırken, çevreyi koruma mekanizmalarımızın bu yeni çağın gerisinde kalmamasını nasıl sağlayabiliriz? Belki de geleceğimizi belirleyecek olan asıl algoritma budur.